Bayram 9, sayfa 57. Burada Goethe'nin Wilhelm Meister'in çıraklık yıllarında aynı sonuca varmış olduğunu anımsatalım. Romantizmin insana dönüşmüş görüntüsü olan Mignon, erkek ve kız kardeşlerin Augustin ile Sperata'nın ensest ilişkilerinin ürünüdür. Augustin, günah çıkardığı ve onu lanetlemekle tehdit eden rahibe, Rousseau'nun anlayışı doğrultusunda şöyle karşılık verir. Manastırlardaki sütunlarınıza, küflenmiş parşömenlerinize, karmakarışık düşüncelerinize ve kurallarınıza sormayın. Doğaya ve yüreğinize sorun. Zambaklara bakın. Erkek ve dişi aynı saptan çıkmaz mı? Onları ikisini de doğurmuş olan çiçek birleştirmez mi? Zambak, masumiyetin simgesi ve bu kardeşçe birleşme de üretken değil midir? Benim gibi acı çekmiş birinin özgür olmaya hakkı vardır. Sperata benimdir. Onu benden yalnızca ölüm alabilir. Akrabaları ise ona, düşüncelerinin ve tasarımlarının özgür dünyasında değil, yasaları ve ilişkileri bir doğa yasası gibi karşı gelinemez nitelik taşıyan bir düzende yaşadığını aklından çıkarmaması gerektiği karşılığını verir. İnsan artık doğadan ayrılmıştır. Onunla ilişkisi ancak toplumun aracılığıyladır. Toplumsal yasada bir doğa üstünün gücü vardır. Goethe'nin romanının arka planını olgunlaşan, Musil'in romanının arka planını ise can çekişen burjuva toplumu oluşturur. Yasaları çok yönlü bir saçmalık, buyrukları çoğunlukla aldatmacı olan böyle bir düzende toplumun uzağındaki mutluluk adalarına kaçış, Musil'in deyişiyle cennete yapılan yolculuk her zamankinden daha çekicidir. Gel gelelim, yapay cennetler kuruyup buharlaşır. Köklü değişimi arkaik içgüdü değil, ancak çok gelişmiş bilinç getirebilir. Ben, kendi kendisine yabancılaşmayı ve yalnızlığı sınırsız bireycilikle değil, ancak toplumsal bağlamda hedeflere yönelişle aşabilir. Sınırsız bireyciliği olanaksız göstermek, temanın seçim nedenlerinden sadece biridir. Daha derinlere uzanan başka nedenler de vardır. Kapitalist burjuva dünyasında erkeklerin iktidar ve iş ilişkileriyle, sömürüyle ve rekabetle dolu dünyasında aşkın deformasyonu romanın leitmotiflerinden birisidir. Her şeyi pazara götüren bu dünyada aşktan salt mantığa kadar bütün ilişkiler arz ve talebin, teminatların ve faizlerin dilinde anlatılabilir. Psikolojik ya da dini söylemlerle olabileceği kadar iyi anlatılabilir. Böyle bir dünyada kadın yalnızca mal değil, fakat birçok bakımdan aynı zamanda erkeğin bir yaratısıdır. Erkeğin ihtiyacına göre, o romantizme kaymak istediğinde azize, cinsel azgınlıklar istediğinde orospu olmak, duruma ve atmosfere göre hizmetçi, eş, doğuran kimliğini takınmak zorundadır. Reji erkektedir. Kadın, onun yarı düşü, yarı nesnesi olarak, erkek onun ne olması istiyorsa o olmakla bugün ruhunu, yarın da çorbasını ısıtmakla yükümlüdür. Cinsellik alanında avcılığın barbarlığı ve saldırganlığı egemendir. Erkek, avcı, haydut, fatih kimliğindedir. Kadın ise erkeğin tutkusunun maskelerini gözlemleyerek ve onun sahneye koyduğu tiyatro oyunundaki rolünü oynayarak alınandır. Kendini vermekle yükümlü olandır. Musil, Agathe'nin karakterini çelişkili edilgenliği içerisinde çizer. Onları bir kez tanıdıktan sonra sevgilileri Agathe'ye kocalardan daha ısrarlı gelmiyordu ve kısa bir süre sonra Agathe, bir zenci kabilesinin dans ederken kullandığı maskeleri de Avrupalı erkeğin bıraktığı aşk larvaları kadar ciddiye alabileceğini düşündü. Agathe'nin böylece edindiği felsefe hiçbir oyuna gelmeyen ve erkeğin ona oynamaya çalıştığı oyunun ne olduğunu elinde olmaksızın izleyen kadının felsefesiydi. Romantik aşk, şövalyeliğin, Meryem Ana kültürünün ve şatolarda söylenen aşk şiirlerinin dünyasında doğdu. Antik çağdaki şehvet duygusundan farklı olarak erotizme bir bölünme getirdi. Ruhla duyuları, düş ile gerçekliği birbirine karşı kışkırttı. Yeni bir cennet ve yeni bir cehennem yarattı. Yaşamın düz yazı kısmında bu ince sihir çok ender uygulanabiliyordu ve en azından evliliğin maskesinin düşmesiyle noktalanan bir maskeli şenlik olmak gibi bir işlevi vardı. Evliliğin, yani cinsellikten, ekonomik yarar ortaklığından ve çocuk üretme kurumundan oluşma bu karışımın özü ne kadar tuhaf bir nitelik taşırsa taşısın, tuhaflığı ölçüsünde kaçınılmazdır ve daha uzun sürede böyle olmayı sürdürecektir. Aşkın, evliliğe dayanabildiği çok enderdir. Daha sık rastlananı, evlilikten karı ile kocanın arkadaşlıklarının doğmasıdır. En sık olanı ise evliliğin, yıkılmadığı takdirde iyi kötü ayakta tutulabilen bir ödüne dönüştürülmesidir. Demokrasiye, kadınların seçme ve seçilme haklarına, anayasayla tanınmış eşitliklerine karşın varlığını hala sürdüren erkekler dünyasında cinsler arasındaki ilişkinin belli bir düzene bağlanmış barbarlık konumunu aşmış olduğu asla iddia edilemez. Buna razı olmamak yalnızca insanlık anlayışının bir buyruğu değil, fakat aynı zamanda bunun farklı da olabileceğine ilişkin mutluluk verici deneyimin bir sonucudur. Kadın ile erkek arasında her birinin kendi egosunu ötekininkinden bir kez daha bulduğu gerginlik ve gevşeklik içerisinde birinin ötekine eklendiği, doğanın gerçekleştirdiğini bilincin kutsadığı, beden için has kaynağı olanın ruhu tazelediği, hiçbir şeyin zorlama, maske, poz ve prestij uğruna olmadığı, tarafların birbirine iyilik yapmak istediği, dostluk, sevecenlik ve neşe sunduğu, sohbetin, anlayış göstermenin ve bedensel tutkunun birbirinden ayrılmadığı, erotizmin hep daha yetkinleşen bir oyun niteliğini taşıdığı ve oyunun arkasında da sonsuz bir birleşmenin yattığı bir birliktelik ve iç içe oluş da vardır. Erkek ve kız kardeş arasındaki aşkın bir öğesi olan bu türden bir mutluluk, birbirini hep sezmiş ve bilmiş olmanın, Isis ve Osiris gibi aynı rahimden gelmenin, başkalık içerisindeki yakınlığın, kendi kanının yabancı damarlarda akışının, başkasının kişiliğinde kendi kaynağının verdiği mutluluktur. Ya da Goethe'nin dizeleriyle soluklanan bir hayalete ilişkin duygudur. Ah sen, şimdi kapanmış zamanlarda kız kardeşim ya da karımdın. Erkek ve kız kardeş arasındaki aşk, İphigeni'nin sakin ortamında doğar ve kardeşler de dikkatle dönüştürülür. Thomas Mann'ın erken dönem eserlerinden birinde işlenen bu tema, yazarın geç dönem eserlerinden seçilende Der Erwalte yinelenir. Musil'in kız kardeşi çok küçükken ölmüştü. Musil onu tanımamıştı. Öncesinde kız kardeşini belli bir külte dönüştürdüğünü söyler, ancak şunu da ekler: aslında kült değildi benimkisi, ama bu kız kardeş beni ilgilendiriyordu. Çünkü bazen şöyle düşünüyordum: bugün de yaşasaydı acaba en yakını ben mi olurdum? Musil, kardeşlik bağlamında yoğun bir ortaklığı düşler. İkiz kız kardeş, biyolojik açıdan çok ender bir şeydir. Ama hepimizin içinde tinsel bir ütopya, kendi kendimizin somutlaşmış düşüncesi olarak yaşar. Bu, yabancılık ve saldırganlık içermeyen bir aşktır. Sevginin kız kardeşe özgü bu iyiliği, ben kutuplaşmasının silinmesi ve bunun gibi şeyler. Ayrıca kız kardeş düşüncesinin onun açısından tüm cinsel yaşantılara karşın belli bir büyüye sahip olduğu da doğru ve niteliksiz adam üzerine notlardan. Kardeşler arasındaki aşk iyice savunulmalı. Ulrich bu aşkı çok derin, dünyaya yönelik reddiyle bağıntılı bir şey olarak duyumsar. Bu, ona verilmiş olan az sayıdaki bütünlük olanaklarından biridir. Ve sonunda, bu sözcüğün anlamı nikah dairesinden verilen bir belge olarak değil, bir şiirin anlamı gibi değerlendirildiğinde, onlar iki kardeş gibi yaşamaya karar vermişlerdi. Erkek ve kız kardeş değildiler. Ayrıca karı koca da değildiler. İstekleri, içinde bir ateşin yandığı beyaz bir sis gibiydi. Bu kardeşlik şiirini bir bütünlüğe, olasılık dışı mutlulukla dolu bir aşka ilişkin bu düşü işlemek, Ulrich, Agathe motifinin en önemli nedenlerinden biriydi. Fakat üçüncü ve son bir neden daha vardı. Öteki durum. Filmin dramaturjisi üzerine bir denemesinde Musil, düşünen bilincin iki durumundan söz eder. Bunlar gerçi birbirlerini çeşitli bakımlardan etkilemişler ve ara çözümlerde uzlaşmışlardır ama hiçbir zaman tam olarak birbirlerine karışmamışlardır. Bu ikisinden biri, dünya, insanlar ve kendimizle olan ilişkilerin normal durumu diye tanınmakta. Bizler kendimizi, düşünen bilincimizin işlerliği sayesinde şimdi neysek o olarak geliştirdik. Başlangıçta devlerin arasında bir hiç olduğumuz bir dünyanın şimdi efendileriyiz. Etkinlik, yüreklilik, numaracılık, yapaylık, huzur nedir bilmemek, kötülük, avcılık, savaşma tutkusu ve benzerleri bu yükselişi borçlu olduğumuz ahlaki nitelikler. Ancak bunun karşısında tarihimize damgasını birincisi kadar güçlü vurmamış olsa bile tarihsel bakımdan kanıtlanabilme bağlamında ondan geride kalmayan ikinci bir durum daha yer almaktadır. Bu durum, hepsi de birbiriyle bulanık bir biçimde örtüşen bir sürü adla adlandırılmıştır. Ona aşk durumu, iyilik durumu, dünyayı sırtını dönme durumu, içe dönük düşünme durumu, bakma durumu, Tanrı'ya yaklaşma durumu, kaçınma durumu, iradesizlik durumu, kendi kendinin bilincine varma durumu ve bir temel yaşantının tarihteki bütün halkların dinlerinde, efsanelerinde ve etiklerinde tuhaf bir biçimde gelişmeden yoksun kalmış olmasına karşın hep inelenen bir temel yaşantının pek çok yanına ilişkin durumlar denmiştir. Bilindiği gibi bu konum hastalıklı bir biçim alması olasılığının dışında hiçbir zaman sürekli değildir. İnsanın ardından yine hep normal duruma düşmesi için yaklaştığı varsayım ürünü bir uç şıktır. Ve sanatı mistisizmden ayıran da asıl bu yanıdır. Yani normal davranışla olan bağlantısını asla bütünüyle yitirmemesidir. O zaman sanat, bağımlı bir durum, sağlam zeminden sanki düşsel evrende dayanabileceği bir temeli varmışçasına kemerlerle yükselen bir köprü gibi gözükür. Bu öteki durumun kuşkucu bir akılcı olan Musil'in gözünde baştan çıkartıcı bir çekim gücü vardı. Maynatlar ve bakalar, peygamberler ve sibilalar, Orta Çağ'ın kilisenin resmi öğretisine karşı çıkan hareketleri ve mistik akımları tarafından çok iyi bilinmekteydi. Bu hareketlerde ve akımlarda itik cennete, bütünlüğü parçalanan erkek ve kadın olarak ayrılan, böylece de artık önceden bilinemez ölçüde dallanıp budaklanan Adem Katmos'a ilişkin düş ve bir bütün halindeki insanı yeniden oluşturma, cinslerin bir sentezi aracılığıyla ilk başlangıca iyi Tanrı'nın bereketine dönme umudu etkindi. Sözü edilen hareketlere ve akımlara dahil olanlar, bir tür çilecilikle geçen hazırlık aşamasının ardından kitle halinde kaynaştıkları, bir esriklik konumuna girdikleri, kendilerini mahşer gününün bin yıllık imparatorluğun vizyonlarına kaptırdıkları toplantılardan, dünyanın efendilerine isyan etmek için gereksindikleri dolu dizgin gücü kazanmaktaydılar. Resmi öğretiye karşı çıkan bir hareket çöktüğünde, kovalanan ve toplum dışı ilan edilen kendi başına kaldığında, kolektif mistisizmde bireysel mistisizme dönüşüyordu. Bireysel nitelikteki Unio Mystica'da mistik birlik, parçalanmış olan kolektif, çok özlenen kitle yaşantısı, bireyin artık somut olmayan, belirlenmemiş bir bütünle birleşmesi yeniden üretiliyordu. Başlangıçta Tanrı ya da evren olarak duyumsanan, kolektife dolaysız geri dönüş niteliğini taşıyan Unio Mystica, kitle hareketi gerilerde kaldığı ölçüde cinselliğin aracılığını gereksiniyor, erotik içselliğe dönüşüyordu. Bu bağlamda örneğin Sofia von Klingenow çok hoş bir etkilenmeden söz eder. Gökyüzünden bir ışık geldi, tanımlanamayacak kadar güzel ve hoştu. Beni sardı, aydınlattı ve benliğimi bütünüyle parıltılara boğdu. Yüreğim ansızın başkalaştı ve dile getirilemez, alışılmadık bir sevinçle doldu. İnsanoğlunun yabancılaşması, onu çevreleyen nesnelerin ve koşulların bulanıklığı arttıkça, kendini ister bir kolektife, ister bireysel bir Unio Mystica'ya adamak tarzında olsun, duvarları yıkıp yeni bir bütünlüğe ulaşma tutkusu da o ölçüde güçlenir. Hayalete dönüşmüş bir toplumun gerçekliği karşısında kuşkular içinde kalan bireyci insan, Bunun arkasında daha derinlikli, daha gerçek bir başka gerçekliği, yaşamın artık tükenmiş normal durumun ötesindeki anlamını, bütünlüğünü ve zenginliğini arar. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Wilhelm Meister, W-I-L-H-E-L-M, M-E-I-S-T-E-R, Mignon, M-I-G-N-O-N, Augustin, A-U-G-U-S-T-I-N, Sperata, S-P-E-R-A-T-A, Isis, I-S-I-S, Osiris, O-S-I-R-I-S, Der Erwalte, D-E-R-E-R-W-A-H-L-T-E, Mainat, M-A-I-N-A-D, Baka, B-A-K-K-H-A, Kadmos, K-A-D-M-O-S, Unio Mystica, U-N-I-O-M-Y-S-T-I-C-A, Sophia von Klingenau, S-O-P-H-I-A-V-O-N-K-L-I-N-G-E-N-A-U.